أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Abiler, Müslim'in ve başkalarının rivayet ettiği bir hadise göre, Ebu Hureyre'den gelen bir hadis. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına soruyor, diyor ki etedrûne mel gîbe, gıybet nedir bilir misiniz diyor. Oradaki sahabelere diyorlar ki Allahu ve Resulühü alem, Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki zikruke ahâke bimâ yekrah, senin Müslüman kardeşini kerih gördüğü, hoşuna gitmediği, beğenmediği, sevmediği, razı olmadığı bir şeyiyle anmandır. Onun hakkında böyle konuşmandır diyor. Sonra oradan bir tane sahabi soruyor, diyor ki peki diyor ya Resulullah diyor, İn kâne fî ahî mâ ekûl, peki dediğim şey eğer kardeşimde varsa, yani ben tamam onun hoşuna gitmediği bir şey söylüyorum ama sonuçta ben yalan söylemiyorum ki, doğru söylüyorum. Eğer o dediğim şey kardeşimde peki varsa da mı peki böyle? Efendimiz sen buyuruyor ki İn kâne fîhî mâ tekûl, eğer demiş olduğun şey zaten onda varsa, Müslüman kardeşinde varsa, doğru söylüyorsan ve onun sevmediği bir şeyse bu, fakat iğtebtehû, o zaman sen gıybet etmiş olursun. Zaten gıybet budur. Ama ve in lem yekun fihi ma taqul, ama dediğin şey yoksa eğer onda, o zaman fakat behettehu, o zaman sen ona iftira atmış olursun. Onun hakkında yalan söylemiş olursun ki iftira gıybetten, hem yani sen yani onu hoşlanmayacağı bir şey söylüyorsun, bir de artı olarak bir de ona yalan bir şeyde isnatta bulunuyorsun. Gıybetten daha da kötüdür yani iftira. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın gıybeti bu şekilde tarif ediyor abiler. Ulema gıybeti şöyle tarif etmişler. Bu hadisten de yola çıkarak şöyle yani genel yani efradına, cami ağyarına mani dediğimiz şekilde böyle güzel sınırını çizerek şöyle bir tarif yapmışlar abiler. O tarifi ben size aktarayım. Diyorlar ki alimler, gıybet bir kimsenin, Müslüman bir kimsenin ayıbını, bir kusurunu, bir eksikliğini şayet ona ulaşsa, o Müslüman kardeşine ulaşsa hoşlanmayacağı, bundan rahatsız olacağı, bundan razı olmadığı, böyle anılmasından utandığı, böyle bilinmesinden utandığı bir şeyini, bir aybını, bir sıkıntısını onun gıyabında olmak üzere ne yapmaktır? Bir başkasına ya da başkalarına anlatmaktır. Ama bu da nasıl olacak tabi? Yani haram olan gıybete girmesi için bu yaptığına da bir ihtiyaç olmayacak. Yani buna bir ihtiyaç olmadığı halde, buna bir zaruret olmadığı halde, şer'i, muteber, geçerli bir maslahat olmadığı halde, yani ortada şer'i bir sebep, bir mazeret olmaksızın eğer bu olursa, o zaman nedir? Bu gıybet olur. Ama eğer bir ihtiyaçtan dolayı, bir zaruretten dolayı ise o zaman caizdir. İnşallah birazdan ona geleceğim. Ve ister abiler bu gıybet edilen kimse, ister yaşayan bir kimse olsun, isterse ölmüş birisi olsun, ister yakın zamanda mesela ölmüş olan birisi olsun, isterse uzak bir zamanda, eski bir zamanda ölmüş olan, yani çok eski bir zamanda ölmüş, tarihi bilinen bir şahsiyet olsun mesela, fark etmez. Yani bu gıybet edilen kimsenin diri ve ölü arasında olması fark yok abiler. İşte gıybetin tarifi budur. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybet tarif ederken ne dedi? Zikruke ahake bima yekra. Kardeşinin hoşuna gitmediği bir şeyle zikretmendir, anmandır. Şimdi hoşuna gitmediği diyor ya Peygamber sallam. Hangi konuda hoşuna gitmediği? Bakın Peygamber sallam bir şeyle kayıtlamış mı? Mesela diniyle alakalı, ahlakıyla alakalı, görünüşüyle alakalı, bedeni hakkında. Yani böyle bir şeyle kayıtlıyor mu? Kayıtlamıyor değil mi? Mutlak bırakmış abiler. Hoşuna gitmediği ne varsa yani, onu hoşlandırmayan, onun hoşuna gitmediği her ne varsa hepsi gıybete konu olur abiler. Mesela dini hakkında adamın bir eksikliğini söylüyorsun. Adam mesela sabah namazına genelde kalkamayan birisi mesela. Böyle bir sıkıntısı var. İşte adam sigara içen birisi, harama bakan birisi, işte farzlara bağlı mesela müekket sünnetleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamlı yapmış olduğu sünnetleri terk eden, kılmayan birisi mesela. Sigara içiyor, Kur'an okumayan birisi mesela. Adam hatta o kadar ki Kur'an okumuyor, bildiği de unutmuş. Hatta adam hiç bilmiyor yani, hiç öğrenmemiş. Böyle mesela dini anlamda sıkıntısı, noksanlığı var. Sen şimdi onun bu sıkıntısını biliyorsun ve gidiyorsun bir Müslümana falanca işte sabah namazına kalkamıyor diye, falanca işte sigara içiyor diye. Normalde adam mesela gizli gizli yapmış olduğu bir şey ama gidiyorsun bir faydası olmadığı halde, bir maslahat olmadan gidiyorsun bu adamın bu dini noktasındaki bu sıkıntısını başkasına aktarıyorsun. Bu nedir abiler? Gıybettir işte. Sen o kardeşinin gıybetini yapıyorsun. Keza mesela bu adamın ahlakı hakkında da bir sıkıntısı olabilir. Bir ayıbı olabilir. Mesela yani adam kötü ahlaklı birisidir. Edebi az olan birisidir. Ya da mesela bu görünüşüyle alakalı, dış görünüşüyle alakalı, şekli şemaliyle, yaratılışıyla alakalı da bir sıkıntısı olabilir. Mesela adam işte kısa boylu olduğuyla alakalı, mesela onu noksanlaştırmak için, onu mesela küçümsemek için kısa boylu olduğunu söylüyorsun, işte uzun olduğuyla alay ediyorsun mesela onun gıyabında. Ve de mesela adam işte şişmandır ve de çok zayıftır vesaire, yani onun yaratılışla alakalı bir sıkıntısını mesela alay konusu yapıyorsun onun gıyabında. Bu da keza gıybettir. Yine mesela adamın taklidini yapıyorsun. Bu da abiler yine gıybete konu olan bir şeydir. Adam mesela konuşmasını onun gıyabında olmak üzere işte yürüyüşünü, işte mesela bazı garip çok dikkat çeken jest ve mimikleri vardır adamın. Onun oturuşunu, kalkışını, bunları taklit ediyorsun. Bütün bunların hepsi abiler nedir? Gıybete dahil olan bir şeydir. Mesela adamın işte cimri olduğunu söylüyorsun, korkak olduğunu söylüyorsun. Adamın mesela aklıyla alakalı bir sıkıntısı vardır. Aklında bir müşkülesi var. Mesela adam zor anlıyor, kafası basmayan birisi. Bunu mesela söylüyorsun. Bütün bunların hepsi abiler. Yani kısacası kişinin hoşuna gitmeyen, razı olmayacağı, bilinmesinden ötürü utanacağı nedir? Her şey gıybete dahil olan bir durumdur abiler. Bakın abiler, gıybet olabilmesi için bir şeyin haram, yani İslam'da haram kılınmış olan bir şeydir gıybet. O gıybet edilen şahsın anlatılan kimseler yanında bilinen birisi olması lazım abiler. Yani sizin tanıdığınız, ben mesela ne yapıyorum? Sizin tanıdığınız ya da sizden bazılarınızın tanıdığı, hatta bir kimse bile olsa fark etmez, diyelim hiç kimse tanımıyor ama tek bir kişi tanıyor. Bu da gıybet olur mu? Olur abiler. Fark etmez, mesela buradaki ben birisinden bahsediyorum. Kimse tanımıyor o bahsettiğim kimse ama falanca birisi tanıyor. Bu gıybet olur abiler. Yani haram olan bir gıybetin oluşabilmesi için o gıybet edilen şahsın işitenler yanında nedir? Bilinen, muayyen, belli birisi olması gerekiyor. Mesela bakın ben buna bir tane örnek vereyim. Hatta bir uzak bir örnek vereyim. Mesela daha da iyi anlaşılsın. Mesela kadınlar toplanıyorlar, bir araya geliyorlar. Ve o işlerinden bir tane kadın başlıyor kocası hakkında konuşmaya. Kocası hakkında olumsuz konuşuyor. Şimdi o kadınlar, o kocası hakkında konuşan kimsenin kocasını tanımıyorlar. Bak tanımıyorlar ha. Hiç görmemişler. İsmini bile bilmiyorlar. Tanımıyorlar. Ama bu kadınlar birbirlerini tanıyan kadınlar ama bakın dikkat edin. Bu kadınlar birbirlerini tanıyorlar da. Şimdi bu gıybet edilen kocayı oradaki kadınlar tanımıyor diye bu gıybet olur mu? Evet olur abiler. Bak tanımasalar bile gıybet olur. Neden dolayı? Çünkü o kadınlar birbirlerini tanıdıkları için birbirleriyle bir irtibatları var. Mesela konuşuyorlar, birbirlerine gidiyorlar, işte yazışıyorlar vesaire, bir irtibatları var. O kadınlar birbirlerini tanıyorlar ya. İşte o kadınların kocaları onların birbirleri tanınmasıyla aslında muayyen bilinen kimseler olmuş oluyorlar abiler. O sebeple nedir bu da? Gıybet olur. Yine mesela buna benzer bir örnek. Hani ben diyorum ki işte Ahmet abinin oğlu işte şöyle şöyle bir sıkıntısı varmış. Onun hoşuna gitmeyen bir şeyi söylüyorum. Şimdi ben sana Ahmet abiyi tanıyorsun ama Ahmet abinin oğlunu sen tanımıyorsun. Tanımasan bile şimdi bu gıybet olmaz. Çünkü ben tanımıyorum. Denilebilir mi böyle? Denilmez. Çünkü sen o Ahmet abiyi tanıyorsun ya, o Ahmet abiyle onun oğlundan olmuş oluyor. Tanınmış oluyor otomatikmen. O sebeple abiler yani bunlar da gıybete girer. Dediğimiz gibi gıybet edilen şahsın bilinen birisi olması lazım. Ama eğer ki bilinmeyen birisi ise oradaki konuşulan hakkında sen işte kendilerine anlatmış olduğun kimseler onun hakkında hiçbir bilgi sahip değillerse, bilinmeyen birisi onlar hakkında, onlar tarafından bu nedir? Bu gıybet olmaz abiler. Ama bakın bunun da bir şartı var. Alimler diyorlar ki bilinmeyen, tanınmayan bir kimsenin hakkında olumsuz konuşacağın zaman da şu şartla bu caizdir. O da nedir? Sen konuştuğun zaman oradaki dinleyen kimseler şayet o adamı araştırsa, bulmak istese bulamayacak birisi olacak. Bilemeyeceği birisi olacak. Sen diyelim tamam, bilinmeyen bir kimse hakkında konuştun ama o kimse, o duyan kimse araştırsa onu tanıyabilecek, bilebilecek. Böyle bir durum olmayacak abiler. Ve diyorlar ki sen o kimse hakkında öyle bir konuşuyorsun ki yani oradaki dinleyenlere bu konuda bir araştırma yapmaya sevk ediyorsun. Yani öyle şeyler söylüyorsun. Ve o duyanlar da bu konuda bir araştırmaya bunu itiyor. Araştırmak istiyorlar. Ve dediğimiz gibi araştırdıkları zaman da bilebilecekleri, ortaya çıkarabilecekleri bir kimse ise zaten ben onların tanımadığı bir kimseden gıybet ettim. Gıybet olmaz. Denilebilir mi abiler? Denmez. Bu da keza gıybet olur. Yine mesela bazıları da şöyle de yapıyor. Ona da dikkat çekmek lazım. Adam mesela diyor ki işte başlıyor birisinden ismini vermeden. Ya ben ismini vermek istemiyorum diyor. İşte falanca diyor şöyle şöyle yapmış. Böyle böyle gitmiş. Diye başlıyor ama ismini vermek istemiyorum diyor. Ama şimdi adam öyle bir anlatıyor ki yani oradaki bir kimse bile olsa adamın anlattıklarından, karinelerden, alametlerden onun kim olduğunu zaten anlıyor. Anlıyor ki tamam bu adam bundan bahsediyor. Şimdi ben ismini vermek istemiyorum dedim. Dolayısıyla adama bak böylelikle meçhul bir şahıs yaptım, bilinmeyen bir şahıs yaptım. O zaman bu gıybet olmaz denilir mi? Yine denmez abiler. Bu da gıybet olur keza. Bu abiler gıybetin yani genel olarak tarifi. Ama bakın tarifte ne dedik abiler, dikkat edin. Buna bir ihtiyaç olmadığı halde. Değil mi? Bir zaruret olmadığı halde yapılırsa, bir maslahat muteber, geçerli bir maslahat olmadığı halde yapılırsa bu gıybet olur dedik. Ama eğer ortada bir ihtiyaç varsa, bir zaruret varsa, bir maslahattan ötürü, bir faydadan ötürü yapılıyorsa o zaman abiler bu gıybet olmaz. Mesela bakın bunun bazı örneklerini verelim. Mesela sen bir adam işte bir kızını evlendirecek birisiyle. Kızını evlendireceği kişiyi de sen tanıyorsun. Onun yani mesela çok sinirli biri olduğunu biliyorsun. Önceden birisi evlenmiştir. O kadını mesela çokça dövdüğünü biliyorsun. O kadına çok sıkıntılar yaşattığını biliyorsun. Ama o baba o adamı o şekilde tanımıyor. Sen gidiyorsun diyorsun ki bak kardeş sen kızını evlendireceksin ama bak bu adam böyle böyle bir adam, sıkıntısı var. Bak sen ne yapıyorsun? O adamla kızını evlendirmekten adamı sakındırıyorsun. Ya da diyorsun ki bak yani bunları bil, ona göre yani kızını vereceksen ver. Ben sana söylemiş olayım diyorsun. Bak şimdi adamın gıybetini yapmış olmadın mı böylelikle? Gıybetini yapıyorsun değil mi? Adam duysa yani bundan rahatsız olur. Ama sen niye yapıyorsun? Orada bir maslahat var. Adam kızını o adamla evlendirecek. O adamı ben tanıtıyorum ki ona göre dikkatli olsun. Veya da mesela işte ben bir adamın yani böyle fasık, ahlakı kötü, edebi kötü, dini kötü birisiyle mesela görüştüğünü mesela görüyorum. Ya da bizzat ehli olan birisiyle görüştüğünü görüyorum. Ben o adamı uyarırım. Dedim ki bak kardeş senin bu görüştüğün adam böyle böyle sıkıntısı olan bir adam. Böyle bizzat ehli birisi. Onunla görüşme diye bak ben ne yapıyorum? Sakındırıyorum. Ya da mesela birisi işte birisi ticarete girecektir, bir ortakla girecektir, onunla sefer edecektir, onunla arkadaşlık kuracaktır, işte onun komşusu olacaktır vesaire. Yani onunla bir muamele girecek. Ben adama ne yapıyorum? Diyorum ki bak böyle böyle sıkıntısı var, ona göre dikkat et diye onu sakındırsam nedir? Bunda herhangi bir sorun olmaz abiler. Gıybet aslında ama bu ölçüler çerçevesinde olduğu için bunda bir sorun olmaz. Mesela Fatıma binti Kays radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ona Muaviye radıyallahu anh, bir de Ebu Cehim isimli bu iki sahabi onunla evlenmek istiyorlar. Evlenmeden önce Fatıma binti Kays Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor, istişare ediyor ki ne yapayım diyor ya Resulullah, yani bunlar benimle evlenmek istiyorlar. Ne yapayım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muaviye diyor fasu'lukun la mala lehu, yani o diyor fakir bir adamdır, onun malı yoktur diyor. Yani bak bunu bil diyor, yani sen şimdi evleneceksin ama onun böyle bir sıkıntısı var. Ebu Cehme gelir diyelince diyor. O diyor fela yadav asahu an atiqihi diyor. O diyor sopasını diyor omzundan indirmez diyor. Yani kadınları çokça döven birisidir diyor. Bak şimdi yani normalde aslında gıybet yani. İşinlikle baktığın zaman. Ama bakın Fatıma bin Kasay'ı ne yapıyor? Uyarıyor. Diyor ki bak bil bu evlenecek. Sen de evlenmek isteyen bu adamların böyle yani noksanlıkları var. Ona göre evlen diye. Peygamber ise ona uyarıda bulunuyor. Yine mesela bir kimse soru sormak istiyor. O sorunda o soruyu sorarken ne yapılması gerektiğini bilmek istiyor. Bir hocaya gidiyor. Böyle böyle bir sorun var diyor ve mecburen o sorunun cevabını bilmek için o kimsenin bir sıkıntısını söylemesi gerekiyor. Bunda da yine bir beis yoktur abiler. Yani fetva almak için o konuda bilgiye ulaşmak için sen ne yapabilirsin? Bir kimsenin gıybetini yapabilirsin. Mesela buna bir örnek olarak Hint bin Utbe'yi örnek verebiliriz. Ebu Sufyan'ın karısı. Bir gün geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Resulullah diyor bu Ebu Sufyan diyor. Cimri bu adam diyor. Bana ve çocuğuma yetecek kadar mal vermiyor diyor. Ben mala ihtiyacım var diyor. Yani bana yetmiyor diyor verdiği diyor. Şimdi ben sana soru soruyorum diyor. Ben bana yetecek ve çocuğuma yetecek kadar ondan izinsiz bir şekilde gizli olarak parasını alabilir miyim diyor. Bakın gelip soru soruyor. Çünkü buna ihtiyacı var. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki yani tabii diyor alabilirsin diyor. Ondan izinsiz bir şekilde gizli olarak diyor. Sana ve çocuğuna yetecek kadarını alabilirsin diyor. O yüzden abiler yani kişi bir ihtiyaçtan ötürü soru sormak istediği zaman da ne yapabilir? Bunu yapabilir. Keza mesela zulüm görmüş birisi. Zulmeden kimsenin zulmünü de anlatmasında bir beis yoktur abiler. Mesela bir kadın kocasından zulüm görüyor. Gidiyor anlatıyor mesela babasına. Diyor ki baba diyor işte bu işte damadım olacak adam diyor bana diyor zulmediyor mesela diyor. Halbuki adam bunu duysa rahatsız olur değil mi? Bak gıybet değil mi şimdi? Gıybet bu da abiler keza yani kişinin kendisine yapılan zulmü birisine şikayet etmesinde de yine bir beis yoktur abiler. Çünkü o mazlum konumundadır, mazlumdur. O zulmü ne yapabilir? Şikayet edebilir. Ama abiler bu mutlak mıdır peki? Mesela şimdi bunu ikiye ayırmak lazım. Senin zulmü şikayet etmiş olduğun kimseler var. O zulmü kaldırmaya gücü var adamın. Zulmü kaldırmaya gücü var. Öyle birisine gidiyorsun. Mesela bir kadının yanına gidiyorsun. Anlatıyorsun diyorsun ki ey kadı diyor. Yani sen orada şimdi bir güç sahibi değil mi kadı? Yani o bölgede bir güç sahibi. Gidip şikayette bulunuyorsun. Bana zulmediyor diyorsun. Bana kötülük ediyor diyorsun. Benim malımı alıyor diyorsun. Artık genelleştirebilirsiniz bu örneği. O zulmü kaldıracak bir kimse bu. Ama bir zulmü anlattığın kimse de var. O zulmü kaldırmaya gücü olmayan birisi. Şimdi adam zulüm görüyor. O zulüm gördüğü kimseyi, kimsenin o yapmış olduğu zulmü her kimseye anlatabilir mi? Yoksa böyle ayrıma mı gitmemiz lazım? Şunda bir kere ihtilaf yok. Eğer ki o zulmü kaldıracak birisi ise anlattığım kimse, bunda bir beis yok abiler. Anlatabilir. Ama eğer ki benim anlattığım kimse zulmü kaldırmaya gücü olmayan bir kimse ise, peki bu caiz midir abiler? Kim alimler diyorlar ki caiz değildir. Yani adam şimdi niye anlatıyor? Yani içini dökmek için, içini böyle biraz rahatlatmak için gidiyor mesela herhangi bir arkadaşına diyor ki ya bu kocam bana işte şöyle yapıyor, zulmediyor. Onun zulmünü anlatıyor. Ama yani anlatmış olduğu kadının onun zulmünü kaldırmaya yani gücü kudreti yok ki. Niye anlatıyor? Şöyle biraz işim rahatlasın diye anlatıyor. Kim anlar diyor ki bu caiz olmaz diyor. Ancak anlatacağın kimsenin zulmü kaldırmaya güç yeteren birisi olması lazım. Ama abiler bakın kim alimler diyorlar ki İbn-i Üseymin mesela diyor ki bu da caizdir diyor. Çünkü Allah-u Teala ayette buyuruyor ki لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّٰءِ مِنَ الْقَوْلِ Allah-u Teala kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez ki gıybet zaten kötü söz değil midir abiler? Bak gıybet de giriyor değil mi buna? Ama sonra Allah-u Teala istisna getiriyor. اِلَّا مَنْ ظُلِمْ Ancak zulmedilmiş kimse hariç diyor. Yani zulmedilen kimse ne yapabilir? Kötü söz söyleyebilir. Yani mesela gıybet edebilir yani. Bak Allah-u Teala burada ne yapmış? Mutlak bırakmış. Öyle değil mi? Zulmü istisna etmiş. Dolayısıyla o zulmedilen kimse, anlatmış olduğu kimse, o zulmü kaldırmaya güç yetiremeyen bir kimse olsa bile ne yapabilir? Kendisine zulmeden kimsenin zulmünü anlatabilir abiler. Mesela yine alemler diyorlar ki diyelim sen bir münker gördün. Birisinin münker işlediğini biliyorsun. O münkerin izale edilmesi için veya mesela bir ortama gittin ki orada mesela sigara içiyorlar. Bunu gördün. Sen hemen gidiyorsun birisine diyorsun ki bak böyle böyle falanca işte falancalar o toplam mesela sigara içiyorlar. Filancanın işte şöyle bir sıkıntısı var. Filanca şöyle bir yerde işte fitne fesat yapıyor. Bak bir münker görüyorsun. Onu izale edilmesini istiyorsun değil mi? Ve gidip birisine anlatıyorsun. Bu da caiz mi? Caizdir abiler. Bak çünkü sen ne yapıyor adam? O münkerin izalesi için anlattığı kimseden yardım istiyor. Yani o yüzden anlatacak kimse de bak ne olması lazım ama o münkeri değiştirmeye gücü yeten birisi olması lazım. Yoksa dediğimiz gibi adam şimdi adamın bir münkerinde bir günahını görmüş gidip herhangi bir adamı anlatıyor. Bu olur mu? Bu caiz değil, bu gıybet işte. Gidip o münkeri değiştirmeye, o adamı düzeltmeye gücü olan bir kimseye gitmesi lazım abiler. O zaman bir sıkıntı olmaz. Yine mesela bak şu da gıybet olmaz. Sen adamı başkalarından ayırmak için adamın mesela yani hoşa gitmeyen bir vasfını söylüyorsun. Mesela adam topal. Sen şimdi yani Ahmet kardeş diyeceksin ama şimdi Ahmetler birkaç tane. Sen işte hangi Ahmet'i kastettiğini ifade etmek için ne yapıyorsun? Ya mesela diyorsun ben diyorum ki işte Mehmet abi şöyle şöyle. Hangi Mehmet diyor? İşte yani şu şurada oturan bir Mehmet var ya ama orada oturan iki tane Mehmet var. Hangisini kastediyorsun? İşte topal Mehmet'i söylüyorum. Bak şimdi adam hakkında ne yaptın? Gıyabında topal dedi şimdi. Yani normalde onun şekliyle alakalı bir kusurunu söyledim. Bak gıybet yani adam normalde hoşlanmaz yani. Topal Ahmet diyorsun mesela. Bunda bir sıkıntı var mı abiler? Eğer ki kişinin kastı eğer temizse sadece amacı başkalarından ne yapmak? Ayırmak amaçlıysa o zaman bir sıkıntı yok. Kısa işte Mehmet, işte uzun Ali, işte kör Hasan mesela bu tür vasıfların sürpriz diyorsun ama amacın ne? Başkalarından ayırmak için bunu yapıyorsun. Bunda da nedir abiler? Bir beis yok. Ama eğer ki kişinin kastı yani şey ise yani bütün bu gıybet yani caiz olmuş olduğu yerler için bunu söylüyorum. Yani adamın kastı böyle şahsi bir intikam almaksa, adam bu konuda ihlaslı değilse abiler o zaman bu caiz değildir yani. Yani o caiz olduğu miktar kadar bunu yapması gerekiyor. Mesela dedik ki adam mesela zulmü başkalarına anlatabilir. Kendisine yapılan zulmü şikayet edebilir. Adam işte mesela falancadan sakındırmak için, işte filanca mesela soru sormak için gıybet edebilir dedik ya. Ama abiler bunların hepsinin nasıl olması lazım? İhtiyaç kadarıyla olması lazım. Adam mesela o ihtiyaç kadarının ötesinde ne yapıyor? Adamın başka sıkıntılarını da zikrediyor. Soru soruyor mesela o adamla alakalı. Sonra adam diyor ki işte o adam biliyor musun abi bir de işte şöyle şöyle de birisi, böyle böyle de birisi. Adamın hoşlanmayacağı şeyleri zikrediyor. Bak ihtiyaç kadarından ne yaptı çıktı. Bu da caiz değil abi. İhlas olması lazım. Samimiyet olması lazım. Nefsi bir kinden ötürü bir intikam ötürü olmaması lazım. Ve ihtiyaç kadarından nedir? Aşılmaması gerekiyor. Bunlar önemli kayıtlar abiler. Keza mesela alimler demişler ki bakın gıybetin de tarifinde söyledik. Müslüman kardeşinin bir aybını kusurunu zikretmektir dedik değil mi? O zaman ne anlıyorsunuz abiler buradan? Demek ki o zaman Müslüman olmayan bir kimsenin gıybetini yapmakta bir beis yok. O zaman abiler kafirin gıybeti var mıdır? Yoktur abiler. Ama şöyle bir ayrım yapıyorlar. Yani bir kafir var abiler. Şimdi kafirlerin de grupları var değil mi? Bir kafir var, muharip kafir var, harbi kafir. Kim bu abiler bu muharip kafir? Harbi kafirin tanımı nedir? Yani zimmi değil. Yani Müslümanların arasında, Müslümanların hakim olduğu bir yerde cizye vermek karşılığında yaşayan birisi değil. İşte anlaşmalı, muahhet bir kafir değil. Ya da mesela işte müstemen, kendisine eman verilmiş bir kafir değil. Yani eğer zimmi değilse, eman verilmiş birisi değilse ve anlaşmalı bir kafir değilse bunun dışında kafirlerin hepsi abiler nedir? İster böyle Müslümanlara karşı zahiren savaşsın. Değil mi? Kalemiyle işte gücüyle savaşsın mesela işte sivil görünümlü olmasın, askeri görünümlü olsun. İsterse normal hiç yani evden işte işten eve giden, Müslümana dokunmayan, böyle yani hatta Müslümanların görüşüne saygı duyan birisi olsun. Fark etmez. Muharip şimdi bazıları, onunla geri gelişme söyleyelim. Yani zannediyorlar ki muharip kim yani? Müslümanlara karşı böyle harbeden, savaşan birisi olması lazım. Düşmanlık edip onlara karşı bir fiil savaşan birisi olması lazım. Muharip kafir budur diye öyle bir şey bazılarında var zihinlerinde. Hayır, İslam'a göre muharip kafir bu değildir. Az evvel saydığımız kimselerden biri değilse o kimse ister Müslümana karşı savaşsın savaşmasın o kimse muharip kafirdir abiler. O kimsenin kanı damalı da helaldir. İslam'ın hükmü budur. Bunda yani icma var hatta bu konuda. İşte böyle muharip bir kafirse nedir? O kafirin bir değeri yok, bir kıymeti yok ki. Yani gıybet neden dolayı haram abiler? O Müslümanın ırzını, onurunu, haysiyetini korumak için Allah haram kılmıştır. Allah Müslümanın ırzına, onuruna çok önem vermiştir İslam değil mi? Bunun için mesela alay etmeyi de haram kılmıştır, lakap takmayı haram kılmıştır. İşte vesaire daha birçok Hani onun ırzına yönelik olan haramlar söz konusu dinde. Ama bu kafirin bir yani bir hürmeti, bir saygınlığı yoktur ki. O sebeple nerede kafirin yani gıybesi olur. Ama böyle olmayan, muharip olmayan belki kafirler. Zimmi mesela diyelim, anlaşmalı ya da kendisine emen verilmiş bir kafirse. Şimdi bunun kanı ve malı helal, haram ya abiler. Böyle kafirlerin kanı ve malı haramdır değil mi? Zimmi olan bir kimsenin kanı ve malı haramdır. İşte diyorlar ki aynı şekilde herhangi bir maslahat yoksa aynı normal bir Müslüman gibi bu kafirlerin de gıybeti yapılmaz diyor kim alimler. Ama kim alimler ise diyorlar ki yok diyorlar. Bu kafir olduğu için fark etmez, bunun hiç önemi yok, bir hürmeti, bir saygınlığı yoktur. O sebeple bu tür kafirlerin de gıybeti olur diyorlar abiler. Yine mesela alimler diyorlar ki, kim alimler? Bidat ehlinin de keza gıybeti yapılır. Bidat ehlinin de, yanlış hatırlamıyorsam Rabia bin Hasan olması lazımdı. Yani bidat ehlinin gıybeti yoktur diyor abiler. Yani bidat ehlinden burada kasıt nedir? Yani adam nedir? Bidatının davetçiliğini yapan birisi. O konuda mesela sünnete, mesela sünneti söyleyen kimselere karşı işte kendi bidatını meşrulaştırmak için mesela mücadele eden birisi, bidatını kökleştiren birisi, meşrulaştırmaya çalışan birisi, bidatını yayan birisi, böyle bidat ehli olan kimseler, yani bidatıyla maruf olan, bidatının kendisine galip geldiği kimseler ise abiler nedir? Bunların da keza gıybetin olmadığını kim alimler söylüyorlar. Ve yine abiler son olarak da şunu söyleyeyim. Bir de Müslüman olup da ancak abiler fıskını, kendisiyle fasık olmuş olduğu günahını açıktan yapan kimselerin de yine gıybeti yoktur diyor alimler. El fasikul mucahir el mu'lin diye alimler söylerler. Yani nasıl bir fasık bir Müslüman? Fasık kimdir yani? Nedir? Bir büyük günahı vardır. O büyük günah sebebiyle nedir? Kişi fasık olmuştur. Ama bu adam öyle fasık ki günahını açıktan yapıyor. Hiç utanmıyor adam. Herkesin önünde yapabiliyor. Böyle bir adam. Adam mesela içki içiyor, zina ediyor mesela, kumar oynuyor, rüşvet alıyor. Bunu adam herkesin önünde açık bir şekilde hiç utanmadan yapabiliyor. Böyle bir adam. Bu kimsenin de yine aynı şekilde gıybeti yoktur diyor alimler abiler. Evet yani bu işte söylemiş olduğum gıybetin caiz olduğu haller abiler. Peki abiler şimdi gıybetin haram olduğunu biz aslen biliyoruz. Peki bu haramdır. Tamam, bunda ittifak var. Gıybetin haram olduğunda. Peki küçük günah mı yoksa büyük günah mı? Gıybet. Evet, gıybet haramdır. Onda zaten ittifak var. Peki büyük günah mı ki? Büyük günah adam işlediği zaman ondan ancak nasıl kurtulur abiler? Özel bir tevbe etmesi gerekiyor. Ama küçük günah olsa senin yapmış olduğun mesela salih ameller ne olabiliyor? Birçok hadise geçiyor mesela. Şu amel işte ne yapıyor? Onun işte deniz köpükleri kadar bile günah olsa affedilir diye bazı ameller var değil mi? Onlar küçük günahlar işte. Yani bu türden günahlar mı yoksa büyük günah mıdır abiler? Alimlerin geneli diyorlar ki gıybet büyük günahtır. Gıybet büyük günahtır. Ama bazı alimler de demişler ki hayır, gıybet küçük günahtır. Peki niye küçük günahtır diyoruz? Çünkü gıybet öyle bir şey ki yani bundan neredeyse hiçbir Müslüman kurtulamadığı bir günah yani. Neredeyse her Müslümanın düştüğü bir günah. Öyle değil mi abiler? Çok kolay bir şekilde Müslümanlar buna düşebiliyor. Öyle ki yani alimlerin bile takva ehli, dinine bağlı, haramlardan kaçınmakla bilinen kimselerin bile kendisine zaman zaman düşebildiği, neredeyse kimsenin kendisinden kurtulamadığı bir günah olduğu için o sebeple bu küçük günahtır, büyük günah denmez diyorlar kimileri. Ama abiler nedir? Doğru olan bunun büyük günah olduğu zannediyor. Maalesef yani bu konuda Müslümanlar arasında gerçekten de büyük bir yani yaygınca işlenen bir günah. Allah bizleri ondan muhafaza etsin. İşlediğimiz zaman hemen bir an evvel tevbe etmeyi bizlere muvaffak kılsın. Ama abiler doğrusu nedir? Bunun büyük günah olduğu zannediyor. Çünkü bununla alakalı naslar bunu gösteriyor. İnşallah başka bir sefere o nasları inşallah yani sizlere paylaşayım. Yani gıybetin büyük günah olduğunu ifade eden ve gerçekten gıybetten müthiş anlamda soğutucu, nefret ettirici, Allah katında çok büyük bir günah olduğunu gösteren inşallah hadisleri anlatmaya çalışırız bizimle. Elhamdülillah Rabbil Alemin.